Ayrım 23. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 184. Güzel bir biftek istiyorum, Monsieur Désiré. 300 gram kadar olsun, şöyle güzel bir parça ama. Dün çırağınız verdi eti hiç memnun kalmadım. Yemedik, çok sinirliydi. Kuzum, şu karşıki apartmanda ne oldu? 24 numarada siyah perdeler var. Biri mi öldü acaba? Kasap, bilmiyorum dedi. 24 numarada hiç müşterim yok. Onlar Berthier'den alırlar. Bakın bakalım bu nasıl? Size iltimas ediyorum vallahi. Şuna bakın, pembecik, yumuşak, şampanya gibi köpürüyor mübarek. Ben bunu çiğ çiğ yerim. Madame Lütye, 24 numara dedi. Aa, durun durun, bildim, ben biliyorum. Monsieur Vigier oturuyor orada. Monsieur Vigier mi? Tanımıyorum. Yeni taşındı herhalde. Yok canım, o ufak tefek güler yüzlü ihtiyar, siz de biliyorsunuz. Hani küçüğe şeker verirdi. Ha, o mu? O güler yüzlü nazik adam mı? Yazık, çok acıdım. Monsieur Vigier, yazık. Epey de yaşı vardı. Ama kocama da dedim ya, tam vaktinde öldü adamcağız. 6 ay sonra keşke biz de onunla gitseymişiz diye pişman olacağız hepimiz. Yeni bir şey bulmuşlar, biliyor musunuz? Kimler? Kim olacak? Almanlar. Sinek gibi adam öldürecekmiş. Hem de kıvrandıra kıvrandıra. Sahi mi? Tanrı cezalarını versin haydutlar. Neymiş buldukları? Gaz gibi bir şey galiba. Ya da gizli bir ışın mıymış? Neymiş? Bana anlattılar. Kasap başını salladı. Ha, ölüm ışın diyorlar dedi. Evet evet, öyle bir şey. Doğru değil mi yani? Toprağın altında olmak daha iyi değil mi? Çok haklısınız. Her zaman söylerim ya, çoluğun çocuğun yok mu, tasan da yok. Ben de öyle ölmek isterdim. Akşam yatıp uyursun, sabah uyanmayı verirsin. İşte bu kadar. Adamcağız öyle gitmiş galiba. Kim? Karşı apartmandaki. Bazısı böyle şanslı olur. Bizim ille her şeyi görmemiz gerek herhalde. Kadın olduğumuz halde. İspanya'da neler oldu gördünüz ya. Hayır, o değil. Ben güzel bir antrikot istiyorum. Bir de varsa kendime biraz et kırpıkları. Düşünüyorum da. Bir savaş daha. Kocam 14'tekine gittiydi. Şimdi de oğlum gidecek. Ne yaparsınız? İnsanlar aklını oynatmış. Anlaşarak işi düzeltemezler mi yani? Bunun bir çaresi yok mudur? Bu kadar zor mu iş? Hitler'e anlaşmak istemiyorum adam. Boneten. Kim? Hitler mi? Sudetlerini mi istiyor bu adam, öyle mi? Ben olsam veririm. Alsın bakalım. Dağ adı mıdır, kent adı mıdır, nedir bildiğim yok. Ama o Sudetler için oğlum gidip kendini ateşe atacak, onu biliyorum. Ben olsam verirdim, verirdim. Alsın bakalım Sudetlerini. İstiyor musunuz? Alın, sizin olsun. Nasıl şaşırıp kalırdı? Ciddi bir sesle sordu. Cenaze ne zaman? Saat kaçta kaldırırlar acaba? Pencereden seyrederdim bilsem. Ne istiyorlar benden be? Savaşlarıyla, boklarıyla, püsürükleriyle. Askerlik cüzdanı elindeydi. Parmaklarının bütün gücüyle sımsıkı tutuyordu. Cebine sokmaya kıyamamıştı bir türlü. Dünyada sahip olduğu tek şeydi bu. Ağır adımlarla yürürken ilk sayfayı açtı, kendi resmini gördü. Azıcık rahatladı. Kendisinden söz eden ufak ufak kara kara biçimler baktıkça daha az korkutucu geliyordu ona. Çok da kötüye benzemiyorlardı. Söylendi. Ne de olsa, ne de olsa dedi. Ne de olsa okuma bilmemek bir felaket mi yani? Bir kaçak, asker kaçağı, hayalini aynadan aynaya çekip götürerek Clichy Caddesi'ni tırmanan ufak tefek, yorgun yüzlü gencecik adam. Bu gencecik, kinsiz, nefretsiz adam boyun eğmemiş bir adamdı, katlanmamış bir adamdı. Bir asker kaçağı, Barcelona'da, Barrio Chino'da deli gibi aşık bir kızın sakladığı iri yarı, kafası tıraşlı, müthiş, korkunç bir delikanlı. Ama insan nasıl asker kaçağı olur? İnsanın kendini hangi gözlerle görmesi gerekir? Kubbenin altında ayakta duruyor, papaz onun için bir ilahi okuyordu, düşündü. Huzur, dinlenme, dinlenme, huzur. Tıpkı kendi gibi sonsuzluk onu değiştirecektir. Sen beni, şimdi nasılsam, Öylece yarattın ve senin arzuların erişilmeyecek sırlardır. Ben senin arzularının, düşüncelerinin en utanç vericisiyim. Sen beni görüyorsun ve ben senin aracınım. Ben sana isyan ediyorum, seni aşağılıyorum ve seni aşağılarken senin aracınım ben. Ben senin yarattığınım, sen bende kendini seviyorsun, sen beni taşıyor, bana katlanıyorsun, sen ki canavarları yaratansın. Çan çaldı, Tanrı'nın kulları başlarını eğdiler ama Daniel dimdik duruyordu, gözleri dimdikti. Beni görüyorsun, beni seviyorsun, kendini huzurlu ve kutsal hissediyordu. Cenaze arabası 24 numaranın kapısında durdu. Madame Bonnetten, işte işte dedi, kapıcı kadın, üçüncü katta dedi. Sonra cenaze arabasından inen memuru tanıdı. Bonjour Monsieur René, dedi. Ne var ne yok, bonjour dedi Monsieur René. Biz olsak pazar günü gömülmeye kalkışıp da herkesi rahatsız etmeyiz ha? Kapıcı kadın, saygılıyız da ondan dedi. Jacques Mathieu'ya bakıyordu. Yumruğunu masaya indirerek, anladık ne olursa olsun biz bu savaşı kazanacağız dedi. Peki ama bu zaferden kim faydalanacak biliyor musun? Stalin. Mathieu usulca, kımıldamazsak dedi, o zaman da Hitler faydalanacak. Yani Hitler, Stalin, ikisi de bir bizim için. Ne var ki Hitler'le anlaşma bize 2 milyon insan kazandırır ve ardından gelecek devrimden korur bizi. Tamam, gene başladık. Mathieu kalktı ve pencereye gitti. Dışarı baktı. Sinirli değildi, düşünüyordu. Bütün bunlar neye yarar? Tartışmadan vazgeçmişti. Gökte pazar günlerinin güler yüzlü, babacan aydınlığı vardı. Sokaklar özene bezene pişirilmiş yemek, bademli krema, kızarmış piliç ve ev kokuyordu. Bir çift geçti. Erkeğin elinde parlak kağıda sarılı bir pasta paketi vardı. Paketi bağlayan pembe sicimi parmağının ucuna takmıştı. Her pazar olduğu gibi. Bu bir şaka, öyle bir şey yok. Bak, her şey öylesine huzurlu ve durgun. Bir kıpırtı bile yok. Bu yalnızca o pazar günlerine özgü küçük ölüm, o ailece yaşanılan küçük ölüm, senin giriştiğin harekete devam etmen yeter. Gök var gene, yiyecek satan dükkanlar var, pastalar var, savaştan kaçmış olanlar yok. Pazar, pazar, Şilit meydanında, çeşmenin önünde ilk kuyruk, günün ilk sıcağı. Az önce aşağı inmiş olan asansöre binmek, loş odacıkta üçüncü kattaki sarışının kokusunu içine çekmek, beyaz düğmeye basmak, küçücük bir uğultu, tatlı bir süzülüş yukarı doğru, sonra anahtarı kilide sokmak, her pazar olduğu gibi şapkasını holde üçüncü kancaya asmak, sonra geldim diye bağırırken salonun kapısını itmek. Ne yapacak? Her pazar yaptığı gibi benim güzel kuşum diye mırıldanarak ona doğru gelmeyecek mi? Bu o kadar gerçeğe benziyordu. İnsanı öldürecek, boğacak kadar gerçeğe benziyordu ki. Oysa bütün bunları, hepsini, her şeyi kaybetmişti artık sonsuzluğa dek. Hiç olmazsa kin duyabilseydim, kızabilseydim, tokatladı beni diye düşündü. Tokat attı bana, tokat attı bana. Durdu. Göğsünde bir yer acıyordu. Bir ağaca yaslandı. Öfke yoktu içinde, umutsuz. Ah neden çocuk değilim hala diye düşündü. Mathieu gelmiş, Jacques'ın karşısına oturmuştu gene. Jacques konuşuyor, Mathieu ona bakıyordu. Ve her şey öylesine iç sıkıcıydı ki, yarı karanlıktaki oda çam ağaçlarının ardındaki küçücük müzik, tabaktaki küçücük tereyağı parçaları, tepside dizili boş kadehler, hiçbir önemi olmayan bir sonsuzluk. Birden konuşma isteği duydu. Bir şey için değil, bir şeyden konuşmak için değil, yalnızca Jacques'ın sesini delemediği bu sonu olmayan sessizliği parçalayabilmek için. Boşuna kafa patlatıyorsun dedi. Barış, savaş, ikisi de bir aslında. Jacques şaşırmıştı. İkisi de bir mi? Bunu git de o ölüme hazırlanan milyonlarca insana söyle bakalım. Mathieu bön bir gülümsemeyle, ne var dedi, hepsi ölümü doğdukları günden beri beraberlerinde taşımıyorlar mı zaten? Onları sonuna kadar öldürüp yok etseler bile, insanlık en az eskisi kadar tıka basa dolu olacaktır, tek boşluk, tek eksik bırakmadan. En azından bir 12-15 milyon insan eksiğini, sorun rakamda değil, dedi Matthew. İnsanlık yalnızca kendi kendisiyle dopdoludur. Kimsenin yokluğunu duymaz, kimseyi beklemiyor. O hiçbir yere gitmemekte, hiçbir hedefe varmamakta devam edecektir gene. Aynı insanlar aynı sorulara kafa patlatmakta ve aynı hayatları hiçbir hedefe götürmeden yitirmekte devam edeceklerdir. Jack bu lafları yutmadığını belli etmek istercesine güldü. Yani sen sözü nereye getirmek istiyorsun, dedi. Hiç, dedi Matthew. Hiçbir yere getirmek istemiyorum tabii. Madame Bonnet'en müthiş bir heyecanla çıktılar, çıktılar diye bağırdı. İşte tabutu arabaya koyacaklar şimdi. Savaş hiçbir şey değildi. Tren havaya kaldırılmış yumruklarla donanmış gidiyordu. Morris arkadaşlarını bulmuştu. Dubehle Loren onu cama yapıştırmışlardı. Şarkı söylüyordu. Enternasyonel insanın ırkı olacaktır. Öf, dedi Dubeh. Sesin kıçımın sesinden beter be Morris. Canım şarkı söylemek istiyor, dedi. Sıcaktan bunalıyor. Şakakları ağrıyordu. Hayatının en güzel günüydü bugün. Üşüyor, karnı ağrıyordu. Üçüncü dürziye basıyordu. Koridorda telaşlı ayak sesleri duydu. Kapılar açıldı, kapandı. Ama kimse görünmedi. Ne yapıyorlar bunlar? Donuma işletecekler en sonunda. Biri iri adımlarla koşuyordu. Kapının önünden geçti gitti. Charles, hey kim var orada diye bağırdı. Koşu devam etti. Sonra gürültü kesildi. Ama başının üstünde bir yere ağır bir şeyle vurmaya başlamışlardı. Kahrolası, çağıran, o her ay yalnız bahşiş diye dünyanın parasını sokuşturan Dorliak olsaydı, odasına hangimiz önce gireceğiz diye birbirlerini çiğnerlerdi. Ürperdi. Bir yerlerde açık pencereler vardı herhalde. Kapının altından buz gibi bir rüzgar giriyordu. Odaları havalandırıyorlar. Şimdiden biz daha gitmedik, buradayız. Ve onlar şimdiden odaları havalandırıyorlar. Gürültüler, soğuk, rüzgar, bağrışmalar içeri bir değirmendeymiş gibi büyüyerek giriyordu. Kalabalık bir alanın ortasındayım. İlk radyografisinin çekildiği günden bu yana böylesine sıkıntı ve korkuyla karışık, feci bir azap çektiğini hatırlamıyordu hiç. ''Hey, kimse yok mu orada, kimse yok mu?'' diye bağırdı. ''11'e 10 var. Jane'in gelmedi. Sabah beri yalnız bırakmışlardı onu. Şu yukarıdaki gürültüyü kesmeyecekler mi artık? Çekiç sesleri göz diplerinde uğulduyor, tabutumun çivilerini çakıyorlar sanki. Gözleri kupkuruydu, acıyordu. Kötü bir rüya görmüş, sabahın üçünde sıçrayarak uyanmıştı. Daha doğrusu bu tam da bir rüya değildi. Burke'de kalmıştı. Plaj, hastaneler, klinikler, her taraf bomboştu. Hastalar yok, hemşireler yok, pencereler kapkara, salonlar, odalar boş, göz alabildiğine yalnızca çıplak ve kül renkli kumlar. Ama bu boşluk sıradan herhangi bir boşluk değildi. Böylesini insan ancak rüyasında görebilir. Rüya sürüyordu. Odasının ortasında tekerlekli sedyede yatıyordu ama odası daha şimdiden bomboştu. Odanın ne altı, ne üstü, ne sağı ve ne de solu vardı. Yalnızca dört direk kalmıştı. Dört direk, sağ köşede birleşen dört direk ve dört duvar arasında birazcık deniz kokulu hava. Dışarıda ağır ve cüsseli bir şeyi sürüklüyorlardı. Kuşkusuz bir zenginin kocaman sandığıydı bu. ''Hey, kim var orada?'' diye bağırdı. Kapı açıldı. Madame Louise girdi. ''Hele şükür'' dedi Charles. ''Ha, bir dakika'' dedi Madame Louis. ''Giydirecek 100 hastam var. Herkes sırasını bekleyecek.'' ''Jeanine nerede?'' ''Jeanine'in sizinle uğraşacak vakti mi var sanıyorsunuz? Küçük potiyerleri giydiriyor.'' ''Çabuk küveti verin'' dedi Charles. ''Çabuk, çabuk. Ne oluyor size? Bu saatte hiç adetiniz değildi. Sinirden'' dedi Charles. ''Sinirden herhalde.'' ''Evet, öyledir herhalde.'' Ama benim sizi hazırlamam gerek. Saat 11'de herkes hazır olacak. Hadi azıcık çabuk olun. Pijamanın kordonunu çözdü, pantolonunu aşağı çekti. Sonra onu belinin altından doğru elinin üzerinde kaldırarak küveti altına sürdü. Emaye küvet soğuk ve katıydı. Charles can sıkıntısıyla ishal olmuşum diye düşündü. Ya trende bağırsaklarım bozuk olursa ne yaparım? Üzülmeyin, hepsinin çaresine bakıldı. Anahtarlarının zinciriyle oynayarak Charles'a bakıyordu. Güzel havada yola çıkıyorsunuz dedi. Charles'ın dudakları titremeye başlamıştı. Gitmek istemiyordum ben dedi. Hadi hadi dedi Madame Louis. Susun bakalım, bitti mi? Charles son bir kez daha ıkındı, bitti. Kadın önlüğünün cebini karıştırdı. Dört köşe bir tuvalet kağıdıyla bir ufak makas çıkardı. Kağıdı 8 parçaya kesti. Kendinizi kaldırın azıcık. Charles kağıdın hışırtısını duydu. Sonra kağıdın sürtünüşünü duydu. Uf! Daha neler dedi Madame Louis. Ben küveti dökerken siz yüzüstü dönüverin. Sizi temizleyeyim de işimiz bitsin. Charles ağır ağır yüzüstü döndü. Odada dolaşan ayak seslerini duydu. Sonra alışkın ve usta parmakların okşar gibi dokunuşunu hissetti. Bu onun en hoşlandığı andı. Bir şey, unutulmuş, zavallı bir küçük şey. Altında ağır ağır katılaşanı bedeniyle serin çarşaf arasında eze eze duydu. Madame Louis Charles'ı bir paketmiş gibi yakalamış, çevirmişti. Karnına doğru baktı ve gülmeye başladı. Sizi maskara sizi dedi. Gerçekten sizi çok arayacağız Monsieur Charles. Çok şakacısınız. Üzerindeki örtüleri çekip aldı, pijamasını çıkardı. Yüzünüzü kolonya ile sileceğim biraz dedi. Bugünlük tuvaletiniz yalap şap olacak. Ne yapalım? Kollarınızı kaldırın. Tamam, gömlek. Önce kilotunuzu öyle debelenip durmayın. Çoraplarınızı giydiremiyorum. Eserine bakmak için bir adım geri çekildi, sonra memnun. Tamam işte, elmas gibi pırıl pırıl oldunuz dedi. Şar bozuk bir sesle sordu. Yol çok sürecek mi acaba? Kadın ceketi giydirirken herhalde dedi. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ama galiba önce Dion'a uğrayacaksınız. Çevresine bakındı. Bir şey unutmuş olmayayım da. Ha, tabii ya. Mavi kaseniz, o kadar sevdiğiniz mavi kasenizi unutuyorduk az kaldı. Etajerden kaseyi aldı ve valize doğru eğildi. Mavi porselenden, üzerinde kırmızı kelebek desenleri olan bir kaseydi bu. Çok güzeldi. Gömleklerin arasına koyayım da kırılmasın. Verin şunu bana dedi Şar. Kadın şaşkınlıkla baktı, kaseyi uzattı. Şar kaseyi aldı, bir dirseği üzerinde yaslanarak doğruldu ve mavi porseleni öfkeyle karşı duvara fırlattı. Madame Louis, deli diye bağırdı. Yanınıza almak istemiyordunuz madem, bana verseydiniz. Ne almak istiyordum ne de birisine vermek dedi Şar. Kadın omuz silkti, kapıya gitti, ardına kadar açtı. Gidiyoruz ha? Evet ya dedi Madame Louis. Treni kaçırmak istemezsiniz herhalde. Şar, bu kadar çabuk ha dedi. Bu kadar çabuk. Kadın arkasına dolaşmıştı. Başucunda duruyordu. Sedyeyi itti. Şar geçerken elini uzattı, masaya dokundu. Başının üzerindeki aynada kısacık bir an pencereyi ve duvarın bir parçasını gördü ve sonra hiç koridordaydı. Duvar boyunca arka arkaya sıralanmış 40 kadar tekerlekli sedyenin en gerisindeydi. Ona sanki birileri kalbini yakalamış, büküyorlar gibi geldi bir an. Cenaze arabası hareket etmişti. Madame Bonnetten, işte gidiyorlar dedi. Bak şuna, adamcağız son yolculuğunda uğurlayacak çok da kalabalık yokmuş. Ağır ağır ilerliyorlardı. Arabanın tekerleklerinin her dönüşünde 1 saniye duraklıyorlardı. Karanlık, kapkaranlık çukur yolun ucundaydı. Tekerlekli sedyeleri ikişer ikişer sürüyorlardı ama tek asansör vardı ve zaman alıyordu bu. Ne kadar uzunmuş dedi Charles. Madame Louis, sizi almadan gitmezler dedi. Cenaze arabası pencerenin altından geçiyordu. Şu matem elbisesi giymiş ufak tefek kadın aileden biri olacaktı herhalde. Kapıcı kadın odasını kilitlemiş, iri yarı kül rengi elbiseli mavi fötr şapkalı bir kadının yanında cenazenin arkasında yürüyordu. İri kül rengi elbiseli mavi fötr şapkalı kadın hasta bakıcıydı. Monsieur Bonnetten balkona çıkmış, karısının yanında parmaklığa yaslanmıştı. Viguer Baba locadandı dedi. Ne biliyorsun? Ha, dedi Monsieur Bonnetten. Bir an sustu, sonra ekledi. Elimi sıktığı zaman avcumun içine baş parmağıyla üçgenler çizerdi hep. Madame Bonnet'in şakaklarına doğru sıcak sıcak bir öfke dalgası çıktı. Kocası bir ölünün arkasından böyle gereksiz şeyler söylüyordu. Gözlerini cenazeden kaçırmadan düşündü. Zavallı adam. orada yatıyordu. Sırtüstü, boylu boyunca onu ayakları önde karanlık çukura doğru götürüyorlardı. Zavallı adam. Kimsesiz olmak ne zordu. Madame Bonnet'ten bir dua mırıldanarak haç çıkardı. Boylu boyunca onu karanlık çukura doğru götürüyorlardı. Asansörün altında aşağı doğru düşer gibi kaydığını hissedecekti. Bizimle kim geliyor diye sordu. Bizden kimse yok dedi Madame Louis. Yandaki şaleden üç hemşireyi ayırmışlar. Bir de Georgette Fouquet gelecek, tanıyorsunuz mutlak. Uzun boylu, esmer bir kız. Doktor Robertal'ın kliniğinde çalışıyor. Madame Louis ağır ağır sedyeyi asansöre doğru sürerken Charles, ha dedi, anladım, tanıyorum tabii. Güzel bacaklı esmer kız, hiç de yumuşak görünmüyor. Kızı plajda sık sık görmüştü. Bir grup raşitik çocuğun başındaydı. Onlara haksever bir tavırla okşayışlar dağıtıyordu. Bacakları çıplaktı ve ayaklarına sandal giyiyordu. Asabi, hafifçe tüylü, güzel bacaklar. Kendi kendine bu kız tarafından bakılmanın çok da zevksiz olmayacağını düşünmüştü. Onu çukurun içine iplerle sarkıtacaklardı ve kimse üzerine eğilmeyecekti. Şu ufak tefek ve pek de hanım kılıklı görünmeyen kadından başka. Böyle ölmek ne kadar acıydı. Madame Louis onu asansöre itti. İçeride karanlıkta duvarın dibine doğru yerleştirilmiş bir başka sedye vardı. Charles gözlerini kırpıştırarak kim var orada diye sordu. Bir ses Petrus dedi. Vay koca kafa dedi Charles. Taşınıyoruz ha. Petrus yanıt vermedi. Küçücük bir düşme oldu birden. Charles'a sedyesinden 3-5 santimetre yukarıda, havada, boşlukta asılı kalmış gibi geldi. Karanlık çukura doğru daldılar. Üçüncü katın taban tahtaları şimdiden başının tepesinde kalmıştı bile. Yaşamını altından yukarı doğru, içinden dışarı doğru ve bir kocaman yalağın ortasındaki kocaman kirli su borusunda kaybediyordu Charles. Kısa bir hıçkırıkla, ağlamaklı, ama nerede Janin diye sordu. Janin nerede? Madame Louis duymazlıktan geldi ve Charles Petrus'un yüzünden gözyaşlarını tuttu. Philip yürüyordu, duramazdı. Durduğu an bayılıp kalacaktı. Koca Louis yürüyordu, sağ ayağı yaralanmıştı. Boş sokaktan şişman, hasır şapkalı bıyıklı bir adam geçiyordu. Koca Louis elini uzattı. Bak bir dakika dedi, okuma biliyor musun? Adam bir adım yana sıçradı ve adımlarını sıklaştırdı. Kaçma, kaçma dedi koca Louis, seni yemem. Adam biraz daha hızlandı. Koca Louis ardı sıra topallaya topallaya yürümeye başladı. Bir yandan elindeki askerlik cüzdanını uzatıyordu. Şişman adam sonunda koşmaya başladı ve boğazlanmış hayvan sesine benzer bir ses çıkararak kaçıp gitti. Koca Louis durdu ve kaçan adamın ardından sargısının kenarından alnını kaşıyarak baktı. Adam ufacık ve bir topaç gibi yuvarlacık olmuştu. Sokağın köşesine kadar yuvarlandı, atladı, döndü ve gözden kayboldu. Tüh be dedi koca Louis, tüh be. Madame Louis ağlamak yok dedi. Mendiliyle gözlerini sildi. Ağladığımın bile farkında değilim. Kendini azıcık yumuşamış, rahatlamış hissetti. İnsanın kendi üzerine kapanıp ağlaması tatlı bir şeydi. Burada o kadar mutluydum ki. Hiç de öyle görünmüyordunuz dedi Madame Louis. Her dakika birinin arkasından homurdanır dururdunuz. Asansörün parmaklıklı kapısını itti ve sedyeyi dışarı çıkardı. Charles dirseklerine dayanarak doğruldu ve baktı. Totoru ve küçük Gavalda'yı gördü. Gavalda kağıt gibi bembeyazdı. Totor örtülerin içine gömülmüş, gözlerini kapamıştı. Kasketli adamlar sedyeleri asansörlerden çıkınca alıyorlar, usulca sürüp eşikten atlatıyorlar ve gene usulca sedyeyle birlikte parkta gözden kayboluyorlardı. Biri Charles'a doğru yürüdü. Madame Louis, hadi bakalım güle güle, hayırlı yolculuklar dedi. Oraya gidince bana bir kart atıverin. Sonra, unutmayın, tuvalet için lazım olan öteberi ayak ucunuzda. Örtülerin altındaki küçük valizde. Adam Charles'ın üzerine doğru eğilmişti bile. Durun dedi Charles. Dikkat edin. Alışık olmayınca insan kolayca dikkatsizlik yapabilir. Tamam dedi adam. Sizin zımbırtıyı itmek o kadar da marifet değil. Dunkerque garında yük arabaları mı istersin, Lens'te vagonetler, Anzin'de el arabalarıyla eşya taşımak mı? Hepsini yaptım ben, merak etmeyin. Ömrüm bunlarla geçti. Charles sustu, korkmuştu. Gavalda'nın sedyesini iten adam virajı alırken sedyeyi iki yan tekerleği üzerinde şöyle bir yatırıvermiş, sonra kapıdan geçerken ayak ucunu duvara çarpmıştı. ''Durun, durun!'' diye bağırdı Janin. ''Onu gara ben götüreceğim.'' Merdivenleri koşa koşa iniyordu. Soluk soluğa kalmıştı. ''Monsieur Charles'' dedi. Charles'a acı bir heyecanla kendinden geçmişçesine bakıyordu. Göğsü hızla inip kalkıyordu. Ona dokunabilmek için örtülerini düzeltir gibi yaptı. Yeryüzünde sahip olduğu bir şey vardı henüz. Nerede bulunursa bulunsun, sahip olmakla devam edecekti buna. Bu kendisi için çarpmaktan vazgeçmeyecek olan telaşlı, saygılı ve sıcak kalbi. Bu kalp Berk'teki insansız, ıssız klinikte onun için çarpmakta devam edecekti. ''Ne âlâ!'' dedi. ''Beni yüzüstü bıraktınız.'' ''Ah Charles, içim içimi yedi ama gelemedim. Madame Louis size söylemiştir herhalde.'' Genç kadın kederli bir yüzle bir şeyler yaparak sedyenin çevresinde dolaşıyordu. İki ayağı üzerinde sağlamca yere basıyordu ve Charles nefretle ürperdi. O ayaktaydı. Onun anıları, gözlerinde kalan imgeler dikeydi hep, yukarıdan aşağı. Bu kalbin içinde uzun zaman güvende kalmasına olanak yoktu. Kuru bir sesle, "Hadi," dedi. "Çabuk olalım. Götürün beni artık." 23. ayrımın sonu, sayfa 193.